Ayrım 30. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 250. Edith durdurulamaz bir coşku seline kapılmışçasına durdurak bilmeksizin konuşuyordu. Ateşi yükseldiği için hayaller gören hastasının söylediklerini dinleyen, bu arada da bu ateş ve tezahürleri hastalığın en kesin klinik bulgusu olarak görmesi nedeniyle endişe içinde, gözü saatinin kadranında hastanın nabzını sayan bir doktorla aynı duyguları paylaşıyordum. Konuşma sırasındaki hafif gülümsemenin zaman zaman kulak tırmalayıcı bir kahkahaya dönüşmesiyle, onun bilmediği gerçeği bilmenin de etkisiyle ürperiyordum. Aldatıldığını, kendi kendini kandırdığını, onu aldatmış olduğumuzu biliyordum. Sonunda sustuğunda ise kendimi gece trende seyahat ederken, trenin aniden durmasıyla tekerlerin raylardaki acı fren sesinden irkilerek uyanmış gibi hissettim. Ancak bir anlık sessizliği bozan yine o oldu. Peki siz ne diyorsunuz bu duruma? Niçin böyle aptal aptal, pardon, korku dolu gözlerle bana bakıyorsunuz? Niçin tek kelime bile söylemiyorsunuz? Yoksa anlattıklarıma sevinmediniz mi? Kendimi suçüstü yakalanmış gibi hissediyordum. Hemen şimdi kendimi toplayıp heyecanlanmış, sevinçle dolmuş bir insan rolü oynamalıydım. Aksi halde çok geç olabilirdi. Ancak yalan söylemekte çok acemiydim. Bilinçli olarak birini aldatmaktan hiç anlamıyordum. Bu nedenle zorlukla birkaç sözcük mırıldanabildim. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsiniz? Elbette çok sevindim. Yalnız biraz şaşırdım da. Bunu anlamalısınız. Viyana'da böyle bir durumda, böylesi bir büyük sevinç karşısında benim durumuma düşenlere sevinçten dili tutuldu derler. Tabii ki sizin adınıza çok sevindim. Hem de çok sevindim. Ses tonumdaki yapmacıklıktan ve soğukluktan ben de rahatsız olmuştum. O da bu tutukluğu fark etmiş olmalıydı. Neşeli tavrı birden değişti. Güzel bir rüyadan uyandırılmış biri gibi neşeli yüz ifadesi karamsarlaştı, mutlulukla parlayan bakışları birdenbire sertleşti ve kaşlarının arası yay gibi gerildi. Bu büyük sevinci her nedense ben göremiyorum ama. Onu kırdığımı fark edip sözlerindeki sitemi hissederek hatamı onarmaya çalıştım. Ama küçüğüm. Birden sinirlenerek haykırdı. Bana küçüğüm demeyi bırakın lütfen. Buna dayanamadığımı biliyorsunuz. Hem siz benden kaç yaş büyüksünüz ki? Şaşırmamanızı ve sevincime tam anlamıyla katılmamanızı aslında anlayışla karşılamam gerekir. Zaten sevinmeniz için ne gibi bir nedeniniz olabilir? Bu evin birkaç ay kapalı kalması bir anlamda sizin de bizden kurtulup tatil yapmanız anlamına gelebilir. Böylece rahatlıkla arkadaşlarınızla kafeye gidebilir, onlarla kağıt oynayıp bu sıkıcı gönüllü hasta bakıcı rolünü oynamaktan kurtulmuş olursunuz. Neyse, sizin sevincinizin nedenini de anlamış oldum. Sizin için de huzurlu, neşeli günler geliyor. Konuşma şekli ve ses tonu öylesine yaralayıcıydı ki, sitemiyle zaten çekmekte olduğum vicdan azabım daha da arttı. Hiç kuşkusuz duygularımı belli etmiştim. Böylesi anlarda bakışlarındaki bu öfke parıltısının nedenli tehlikeli olabildiğinin bilinci içinde konuyu dağıtmak amacıyla espri yapmanın daha doğru olacağını düşündüm. Huzurlu neşeli günler mi? Ne diyorsunuz? Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının biz süvariler için neşeli geçebileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Bu ayların bizim için koşuşturma ve yorgunluk anlamına geldiğini bilmiyor musunuz? Önce yoğun manevra hazırlıkları, sonra Bosna ve Galicia'da tatbikatlar, manevralar ve geçit törenleri, merasimler. Heyecanlı subaylar, gergin askerler ve sabahtan akşama en katı, en acımasız şekliyle görev. Bu böyle Eylül sonuna kadar sürer gider. Eylül sonuna kadar mı? Birden düşünceli bir tavır takındı. Bir şeyler aklını kurcalıyormuşa benziyordu. Peki ama o zaman siz ne zaman geleceksiniz? Anlayamıyordum. Ne demek istediğini gerçekten anlayamıyordum. Safça sordum. Nereye? Kaşları yeniden sinirle gerildi. Böyle safça sorular yöneltmeyi bırakın artık. Nereye olacak? Bizi ziyaret etmeye tabii. Beni görmeye. Engadine mi? Başka nereye olabilir? Dünyanın öte ucuna değil tabii. Ne demek istediğini nihayet anlıyordum. Benim gibi cebindeki son 7 kronu da çiçek almak için harcamış, tren biletinde yarı yarıya indirim hakkı olmasına rağmen Viyana'ya gitmeyi bile büyük lüks sayıp göze alamayan biri için Engadin seyahatinin düşüncesi bile olamayacak bir saçmalıktı. Siz sivillerin askerlik hakkındaki düşünceleriniz gerçekten ilginç diye yanıtladım içten bir gülümsemeyle. Sizce askerlik kafede oturup bilardo oynamak, piyasa caddesinde dolaşmak ve istediğin anda sivil giyinip birkaç haftalığına dünya gezisine çıkmak anlamına geliyor olmalı. Olsa olsa böyle kısa bir gezinti yapabiliriz. İki parmağımızı kepimize götürüp, hoşça kalın albayım, şimdilik askercilik oynamaktan bıktım, canım isteyince yeniden gelirim demek gerçekten hoş olabilirdi. Askerlikte çarkların nasıl döndüğünü, bunun nasıl monoton bir hayat olduğunu bir bilseniz. Yalnızca bir saatlik izin alabilmek için bile bir sürü formaliteye uymak, rapor yazıp albayın karşısında ezilip büzülmek gerekir. Tam gün izin alabilmek içinse en azından bir yakınınızın cenazesi olmalı ya da teyzeniz filan gibi biri ölmeli. Manevranın ortasında bizim albayın karşısına geçip özel bir nedenle İsviçre'ye gitmek için 8 günlük bir izin istediğimi söylediğim takdirde yüzünün ne hal alacağını gerçekten çok merak ediyorum. Hiç kuşkusuz öylesine hakaretler duyardım ki bunlarla herhangi bir sözlükte bile karşılaşmamışsınızdır. Sevgili Edith, bunlar hiç de sizin sandığınız kadar kolay işler değil. İnsan gerçekten isteyince her şeyi yapmanın bir yolu bulunur. Siz olmasanız kışladaki işler aksayacakmış gibi bir havaya girmeyi bırakın lütfen. Sizin yokluğunuzda aptal askerlerinizi pekala başkası da yönetebilir. Ayrıca sizin için özel bir izin çıkarmak babam için yarım saat bile sürmez. Savaş Bakanlığında en azından bir düzine yakın arkadaşı var. Yukarıdan gelecek tek bir söz bile istediğiniz izne anında kavuşmanızı sağlayacaktır. Ayrıca gerçekten de kışlanız ve binicilik okulunuz dışında da keşfedilmeyi bekleyen bir dünya olduğunu görmeniz hiç de fena olmaz. Lütfen bahane uydurmayın. Bunlar sorun değil. Babam bu işi hemen halleder. Belki aptalcaydı ama bu şımarık, kaygısız tavrı sinirlerimi bozmuştu. Askerlikte geçirilen birkaç yıl bile orduya ait olma bilincinin benliğinize kazınmasına yeterliydi. Belki de bundan dolayı böylesine genç, toy bir genç kızın bizim için her biri bir tanrı sayılabilecek Savaş Bakanlığındaki generaller için babasının emrindeki işçilermiş gibi konuşabilmesini aşağılayıcı bulmuş, rahatsızlık duymuştum. Yine de tüm kızgınlığıma rağmen kendimi tutarak yumuşak bir tonda yanıt verdim. İsviçre'de bir tatil, Engadin, kulağa hiç de kötü gelmiyor. Gerçekten de sizin söylediğiniz şekilde yalvarmadan, sayısız ricalara gerek kalmadan tepsi içinde böyle bir tatilin sunulmasının düşüncesi bile olağanüstü. Ama keşke sorun bu kadar olsa. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için babanızın Savaş Bakanlığından Theimenhofmiller için izne ek olarak bir de izin bursu çıkarması gerekecek. Bu defa şaşırma sırası ondaydı. Sözlerimin ardında kendisinin anlayamadığı bir şeyler olduğunu hissediyordu. Kaşları sabırsızlıkla parlayan gözlerinin üzerine iyice kapandı. Daha açık konuşmam gerektiğini seziyordum. Biraz mantıklı olun, küçüğüm. Pardon, Fräulein Edith. Sanırım sorunu daha açık konuşmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu konu sizin sandığınız kadar kolay değil. Böyle bir seyahatin maliyetinin ne olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Aa, şu mesele. Açık yüreklilikle gülümsedi. Bu o kadar da ulaşılmaz olmamalı. En fazla 200-300 kron tutar. Bu da sizin için önemli bir tutar olmasa gerek. Artık sinirime daha fazla hakim olamayacağımı hissediyordum. En hassas olduğum noktaya değinmişti. Kışlamızda kendine ait ufak bir serveti bile olmayan subaylardan biri olmamın, yalnızca yengemin oldukça az sayılabilecek desteği ve maaşımla geçinmeye çalışmamın beni nedenli huzursuz ettiğini anlattığımı sanıyorum. Belki de bu nedenle çevremde biri paradan elde edilmesi basit bir şeymiş gibi söz etmeye başlayınca çileden çıkıyordum. Bu da benim zayıf noktamdı. Bu da benim özrüm, benim sakatlığımdı ve bu konuda da ben koltuk değneklerine muhtaçtım. Bu nedenle kendi özrünün ıstırabını çeken bu şımarık, sakat kızın benim zayıflığıma karşı bu denli anlayışsız olmasına dayanamadım. Böylece hiç istemeden sertleşip kabalaştım. En fazla 300 kron mu? Bu ufak bir meblağ değil mi? Bir subay için ulaşılması çok kolay bir meblağ. Tabii siz de böylesi önemsiz bir konuyu dile getirmemi kınıyorsunuzdur. Ayıp, küçültücü, gereksiz bir şey, öyle değil mi? Peki bizim gibilerin nasıl geçindiğini düşünme zahmetine katlandınız mı hiç? Ne yer ne içer nasıl yaşarız? Geçimimizi nasıl sağladığımızı aklınıza getirdiniz mi hiç? Hala kısık gözleri ve benim aptalca da olsa küçümseyici olarak nitelendirdiğim bakışlarla izlediğini fark edince birden ona tüm yoksulluğumu sergileme gereksinimine kapıldım. Nasıl ki o bir zamanlar sırf biz sağlıklılara acı vermek amacıyla yalpalayarak odadan çıkıp böyle bir manzara yaratarak sağlıklı olmamızın öcünü çıkarmaya çalıştıysa, ben de yoksulluğumu ve çaresizliğimi sergilemekten öfkeyle karışık tuhaf bir kıvanç duyuyordum. Bir teğmenin ne kadar maaş aldığını biliyor musunuz diye bağırdım. Hiç bunu düşündünüz mü? Bilmiyorsanız söyleyeyim. Her ayın birinde 30 ya da 31 gün orduya yakışır düzgün bir yaşam sürdürmesi için yalnızca 200 kron. Bu sadaka ile yemek, konut, terzi, ayakkabı masraflarını karşılamak ve kendine yakışır standarttaki bir lüksü sürdürmek zorundadır. Tanrı korusun, atının başına bir şey geldiği takdirde neler olabileceğini söylemek bile istemiyorum. Tabii sonuçta eğer ay boyunca idareli davranabilmişse, sizin sürekli olarak başıma kalktığınız kafeye uğrayıp biriktirdiği birkaç kuruşla yaşamın tüm zevklerini orada içeceği bir fincan kahvede bulmaya çalışabilir. Bugün yoksulluğumu ve çektiğim zorlukları bu şekilde haykırmakla ne kadar hatalı davrandığımı, ne büyük aptallık ettiğimi çok iyi anlıyorum. Onun gibi şımarık, dünyadan uzak yetiştirilmiş, sürekli olarak odasına ve içinde bulunduğu eve bağlı olarak yaşamak zorunda olan 17 yaşındaki sakat bir kızcağız, paranın değerinden, maaştan, göz kamaştırıcı yoksulluğumuzdan ne kadar anlayabilirdi? Sayısız küçük aşağılanmalarımın öcünü sonuçta birinden alma hırsıyla kamçılanmış, körlemesine aklını kaçırmış bir halde öfkeme yenik düşerek kendimi kaybetmiş, karşımdakini yaralamakla güç kazanacağımı sanmıştım. Ancak onun yüzüne bakınca nedenli kaba, hayvanca davrandığımın farkına vardım. Hastalara özgü bir duygusallıkla beni bilmeden en hassas noktamdan yaraladığını hissetmiş olmalıydı. Kendini kontrol edemeyerek utançla iki elini yüzüne kapadığını ve kıpkırmızı kesildiğini görüyordum. O anda aklına takılan bir düşünceyle yüzündeki kızarıklığın arttığı anlaşılıyordu. Ve buna rağmen bana sürekli bu pahalı çiçekleri alıyorsunuz. Böylece üzücü dakikalar, yıkıcı bir sessizlik başladı. Uzun da sürdü. Ben ondan utanıyordum, o da benden. İstemeden birbirimizi kırmış olduğumuz için ikimiz de ağzımızdan çıkacak her yeni sözcükten korkuyorduk. Birdenbire dışarıda ağaçlar arasında dolaşan rüzgarın uğultusu duyuldu. Avluda tavuklar gıdaklıyor, uzaklardan zaman zaman geçen arabaların teker sesleri geliyordu. Neden sonra kendini toparlayan yine o oldu. O kadar aptalım ki söylediğiniz bu saçmalıklar karşısında heyecanlanıp bir an için ne diyeceğimi bilemedim. Böyle bir yolculuğun kaça mal olacağından size ne? Bizimle geleceğinize göre elbette ki bizim misafirimiz olacaksınız. Babamın bizi ziyaret etme inceliğini göstermeniz durumunda sizin ayrıca bunun giderlerinde yüklenmenizi kabul edebileceğini mi düşünüyorsunuz? Ne saçmalık. Üstelik bu konuda beni aptal yerine koymanıza da fırsat verdim. Neyse, bu konuda artık tek bir sözcük bile duymak istemiyorum. Kapatalım bu konuyu. Ancak bu benim konuyu kapatabileceğim bir nokta değildi. Benim için daha önce de açıkladığım gibi bir fırsatçı, bir asalak olarak görülme düşüncesinden daha dayanılmaz bir şey olamazdı. Hayır, söyleyecek bir sözüm daha var. Yanlış anlaşılmak istemem. Kısaca belirtmek isterim ki benim için alay komutanından bir ricada bulunulmasını da böyle kazanılmış bir izni de istemiyorum. Ayrıcalık istemek, ricalarda bulunmak bana göre bir şeyler değil. Arkadaşlarımla aynı koşullarda ve aynı sıralarda uğraş vermek istiyorum. Himaye altında olmak, torpil yaptırmak benim anlayışıma ters. Sizin ve babanızın iyi niyetli insanlar olduğunuzu ve bunu söylerken herhangi bir art niyetinizin olmadığını biliyorum. Ama bazı insanlar iyi şeyleri yaşamlarında ellerinin altında hazır bulmuyorlar. Neyse, artık bu konuda konuşmayalım. Demek gelmek istemiyorsunuz. İstemediğimi söylemedim. Açıkça niçin gelemeyeceğimi anlatmaya çalıştım. Bunu sizden babam özellikle rica etse de mi? O zamandı. Peki ya ben rica edersem, tüm içtenliğimle, tüm kalbimle istersem, bunu denemeyin bile, hiç anlamı yok. Başını önüne eğdi. Bu arada dudaklarının onda tehlikeli bir öfkelenmeyi belirtir şekilde titremeye ve kasılmaya başladığını görüyordum. bir işaretiyle ya da yalnızca istemesiyle bu evde her isteğini yaptırmaya alışmış bu zavallı şımarık çocuk hiç alışık olmadığı bir durumla karşı karşıyaydı. Biri ona karşı koyuyordu, biri ona hayır diyordu ve bu onu kızdırıyordu. Götürdüğüm çiçekleri bir hamlede masadan alıp öfkeyle kulenin parmaklarından aşağı fırlattı. İyi öyleyse dedi, dişlerinin arasından tıslarcasına. Böylece hiç değilse arkadaşlığımızın derecesini de öğrenmiş oldun. Bunun sınanması iyi oldu. Yalnızca kafedeki birkaç arkadaşınızın dedikodu yapmasından çekindiğiniz için bahanelerin arkasına saklanmaya çalışıyorsunuz. Yalnızca kışladaki dosyanızda kötü bir puan olmasından korktuğunuz için dostunuzu bu mutluluktan mahrum ediyorsunuz. Neyse, sorun çözüldü. Size daha fazla yalvarmak istemiyorum. Gelmek istemiyorsunuz. Hepsi bu. İyi öyleyse. Bunu kabullenmeliyim. Sorun çözüldü. 30. ayrımın sonu. Sayfa 258.